Rahab'ın tanıklığı Yeşu kitabındadır. Yeşu 2. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria ırmağının ötesindeki Amorlu iki krala, Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimse de derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. Bu sözler bu kadından gelen oldukça tuhaf sözlerdir ama Tanrı'nın Eriha şehrini gelişi güzel yok etmediğine dair büyük bir vahiy oluşturur. 40 yıldır Eriha'ya Kızıldeniz'i geçen bir halk hakkında rivayetler geliyordu. Yani Rahav, biz bunu 40 yıl önce duyduk. Ben inandım. Diğerleri konuyla ilgili gerçeklere inandılar ama hiçbir zaman Tanrı'ya inanmadılar. Diri Tanrı'ya hiçbir zaman güvenmediler diyordu. Daha sonra Tanrı'nın İsrail'e nasıl yol gösterdiğini ve Ürdün nehrinin karşı kıyısında Amorlara karşı zafer kazandığını işittiler. Eriha'nın bu bilgiden yararlanması gerekiyordu. Sonunda İsrail mucizevi bir şekilde Ürdün nehrini geçti ve Eriha şehrinin kapısının önüne geldi. Tanrı ne yapıyordu? Şehre kendisine inanmaları, kendisine güvenmeleri ve kendisine dönmeleri için fırsat tanıyordu. Eğer Tanrı kendisine inanan bu fahişeyi kurtardıysa, Eriha'nın belediye başkanını ve şehirde kendisine bu kadının güvendiği gibi güvenen herkesi de kurtaracak olduğunun anlaşılması gerekir. Tanrı onları da kurtardı. Hepsini sadece bir tek temel üzerinde görmüştü. Hepsini günahkarlar olarak görüyordu. Hepsi günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Büyük bir olasılıkla Rahab'ın günahkarlığı belediye başkanınkinden daha açıktı. Belediye başkanının özel hayatı karıştırılırsa birçok kirli çamaşırın ortaya çıkacağı düşüncesindeyim. Ve eminim ki şehirdeki daha pek çok insan için durum böyle olacaktı ama Tanrı'ya güvenmek için fırsatları olmuştu. Tanrı'ya güvenip güvenmeyeceklerine karar vermek için 40 yılları vardı ve onlar güvenmemeyi seçtiler. Bunun yanlış olduğunu düşünen bir kişi varsa şu soruyu sormak isterim. Tanrı onlara kendisine güvenip güvenmeyeceklerine karar vermeleri için 40 yıl vermişti. Sadece bir tek kadın Tanrı'ya güvenmeye karar verdi ve Tanrı da onu kurtardı. O kurtulduğu için Tanrı'ya güvenseler de herkesin kurtulacağı açıktır. Eğer 40 yılın yeterince uzun bir süre olmadığını düşünüyorsanız Tanrı'nın onlara 41 ya da 42 yıl vermesinin daha doğru olacağını düşünüyor olursunuz. Dostum eğer 40 yıl sonra Tanrı'ya inanmayacaklarsa Tanrı'ya hiçbir zaman inanmayacaklardır. Tanrı sabırlıdır. Tahammülü geniştir. Kimsenin yok olmasını istemez. Ona güvenen bir fahişeyi bile kurtarır. Eriha halkı duydukları bilgilere inanmışlardı ama Tanrı'ya güvenmemişlerdi. Eğer güvenselerdi kurtulacaklardı. Bu kadın Tanrı'ya inandığına kanıt gösterdi. Çünkü casuslara siz bu şehri alacaksınız ve aldığınızda beni kurtarmanızı istiyorum dedi. Bir iman adımı attı ve bu iman adımıyla hayatını tehlikeye atmıştı. İmanı harekete geçmeye başladı. İman harekete geçer ve bir kenarda oturmaz. Bu yüzden Rahav adındaki bu kadın imanı sayesinde casusları dostça karşıladığı için imansızlarla birlikte öldürülmedi. İman haberi duymakla Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Tanrı'nın sizin aracılığınızda neler yaptığını duyduk ve bunlara inanıyoruz dedi. Ona güveniyorum. Ona o kadar güveniyorum ki hayatımı bile tehlikeye atmaya hazırım sözleri sahip olduğu imanı kanıtladı. Rahav adlı bu kadında imanın muhteşem bir özelliğini görüyoruz. Bu kayıp dünyada Tanrı'nın bir grup insanı bir başka grup insandan çok daha üstün görmediğini de görmüş olmamız gerekir. Tanrı hepimizi günahkarlar olarak görür ve eğer birisi ona dönerse Tanrı onu kurtarır ve bu gerçekten harikadır. 11. bölümde daha başkalarının imanlarını da görmekteyiz. İbraniler 11. bölüm 32. ayette daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Bu mektubun yazarı eski antlaşma tarihinin öyle bir noktasına gelmişti ki daha ne diyeyim dedi. Açtığı her sayfada iman kahramanları bulunabilirdi. Eğer onlara bu adı vermek istiyorsanız bunlarla karşılaşırsınız. İmanın birçok erkek ve kadının hayatında nasıl işlediğini gösterebilirdi. Bu yüzden bize bir liste verir ve onları ayrıntılı olarak ele alamadığını ama hepsinin bu harika bölüme dahil edilmeleri gerektiğini bildirir. Sözünü ettiği bu insanların hayatlarında iman savaşını görüyoruz. Hiçbirinden ayrıntılı bir şekilde söz etmemiştir ama hepsinin ortak bir yönü vardır. Burada sözü edilen herkes bir yöneticiydi. Gidyon, Barak, Şimşon, Yeftah, Samuel hakimdiler. Davut kraldı. Yani hepsi yöneticiydi ve hepsi Tanrı için bir savaşın içindeydiler. Her biri savaşlarını imanla kazanmışlardı. Bu adamların her birini ayrıntılı olarak ele alamayacağım ama Gideon'a dikkatinizi çekmek isterim. Eğer imanı zayıf birisi varsa o da kesinlikle Gideon'du. Hatta Gideon çok zayıf bir adamdı. Birçok insan kiliselerde küçük bir Gideon ordusu olduğunu söyler. Söylemek istedikleri topluluk üyelerinin sayısının çok olmadığıdır ama Gideon'un ordusu denince önemli olan sayılarının azlığı değil, bu adamların imanıdır. Gideon aslında çok az imanı olan bir adamdı. Gideon, Midyanların İsrail diyarını aldığı sırada hakimdi. İbraniler hasatlarını bile toplayamıyorlardı. Gideonlular her şeyi ellerinden alıyordu. Gideon adlı bu genç adam buğdayı üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Gideon'un orada olmaması gerekirdi. Tahıllar genellikle rüzgarın sap ve samanları uçurabileceği tepeye çıkarılırdı. Orada rüzgar öğleden sonraları eser ve birbirinden bunları ayırırdı ama Gideon korkaktı. Tahılı üzüm sıkma çukuruna kendisini kimsenin göremeyeceği vadiye götürmüştü. Ne kadar sıkıntı içinde olduğunu artık siz tahmin edin. Gideon'u orada tahıllarla uğraşırken görür gibi oluyorum. Sap ve samanları uçuracak rüzgar olmadığında ne olur dersiniz? Samanlar yakanızdan içeri girer. Buğdayla samanı ayırmaya çalışırken samanların yakanızdan içeri girmesi kadar rahatsız edici ve moral bozucu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gideon işte buydu ve o sırada Rabbin meleği ona görünerek "Ey cesur ve yiğit adam, Rab seninledir" dedi. Aslında bu Gideon için doğru bir hitap şekli değildi ve meleğin kendisine hitap ettiğini anlamadı. "Bence etrafına bakınıp bana mı dedin?" dedi Gideon. Korkakların çünkü en büyüğüydü ve bunu itiraf etmekten de çekinmemişti. "Ben en zayıf boydan geliyorum. Ailem boyumuzun en önemsiz ailesidir ve ben de ailemin en önemsiz ferdiyim. Yani ben bir hiçim" dedi. Ve Tanrı ona "ben de bu nedenden ötürü bir hiç olduğun için seni seçtim. Bana inanmanı istiyorum" dedi. Tanrı'nın bu adamın imanını sadece 300 adamla Midyanlara karşı bir zafer kazanabilecek hale gelene dek kuvvetlendirmeye başladığını görüyoruz. İman Gideon adlı bu adamın yaşamında etkinlik kazandı. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı, eğer bir hizmet Rab'den olacaksa büyük bir gösteri, büyük bir toplantı olması gerektiğini düşünüyor. Size Tanrı'nın bu şekilde hareket etmediğini söylemek isterim. Bu ülkede ve dünyanın her yanında Tanrı'nın en büyük işinin bireyler ve küçük gruplar tarafından yapıldığı düşüncesindeyim. Lübnanlı bir Mesih inanlısı adamla tanıştığımda çok şaşırdım. Aktif bir Mesih inanlısı ve Mesih için gerçek bir tanıktı. O adam hakkında duyduğunuzu zannetmiyorum. Onu çok fazla kişi tanımaz. Sonra İsrail'de büyük ölçüde zulüm gören ama Tanrı için gerçek bir tanık olan İbrani bir Mesih inanlısı da tanıyorum. Günümüzde çok sayıda Gideon var ve bu kişiler imanla hareket etmektedirler. Tanrı eğer ona güvenebilirse bir hiç olan birisini kullanacaktır. Tanrı harikalarını gerçekleştirmek için gizemli şekillerde hareket etmektedir. İbranilere mektubun yazarı Gideon, Barak ve Şimşon'dan da söz eder. Ben olsam Şimşon'u listeye koyar mıydım bilmiyorum. Hizmet açısından Şimşon tam bir başarısızlık örneğiydi ama Tanrı'ya inandı. Tanrı'nın ruhunun üzerine geldiğini ve İsrail'i kurtarmaya başladığı bir zaman olmuştu ancak bu işi hiçbir zaman tamamlamadı. Yazar, Yeftah, Davut, Samuel peygamberden de bahsederek sözlerine devam eder. Örneğin Davut hakkında da burada uzun uzun konuşabiliriz ama hepsinden söz etmeye zamanımızın yetmeyeceğini de yazar açıkça söyler. Bu adamların ne yaptığına dikkat edin. Onların ki imanın savaşıydı. İbraniler 11. bölüm 33. ayet. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar der. Aslanların ağzını kapattılar sözünün kendisinden burada ismen söz edilmediği halde Daniel hakkında olduğunu biliyoruz. İbraniler 11. bölüm 34. ayette kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar diyor. Bu imanın savaşıdır ve bu insanlar bu imanla zaferi kazanmışlardı. İman yaşamın her alanına etki eden bir faktördür. İmanın genişliğini göreceğiz. İbraniler 11. bölüm 35. ayette kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar. Başkaları ise salıverilmeyi reddederek dirilip daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere katlandılar diyor. Kadınlar ölümden dirilen ölülerini geri aldılar. Bu ilginçtir. İlyas peygamberin Sarafetli dul bir kadının oğlunu yaşama döndürdüğünü hatırlatmak istiyorum. 1. Krallar 17. bölüm 17 ila 24. ayetler arasında bu anlatılır. Salıverilmeyi reddeden başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar diyor. Yani şu anda burada şehitlerden söz edilir. İbraniler 11. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı. Hatta zincirlere vurulup hapsedildi. Taşlandılar, testereyle biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular diyor. Burada başka bir grup insanla karşılaşıyoruz. Bu insanlar savaş alanında büyük zafer kazanan kişiler değildir. Hayatın arenasına büyük seyirci kitlelerinin önünde gidip Tanrı'nın büyük işlerini yapmadılar. Bunlar başkalarıdır ve bunlar eğer kahramanlar istiyorsanız gerçekten Tanrı'nın kahramanlarıydılar. Alaya alındılar, kamçılandılar, zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testereyle biçildiler. Yorem adlı yorumcu testereyle ikiye biçilenin Yeşaya olduğunda ısrar eder ama tabii ki bu sadece bir iddiadır. O zalim ve korkunç ölüm şekliyle kimin öldüğünü bilmiyoruz. Ve diğerleri sınandılar, ayartılmaya çalışıldılar ve kılıçtan geçirildiler. Buradaki tezata dikkat etmenizi istiyorum. 33 ve 34. ayetlerde kazanılan zaferden söz ederken şöyle der. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular. Aslanların ağzını kapadılar, kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular ama 37. ayette başkaları kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Bunu nasıl açıklayacağız? Bir grup imanla kılıcın ağzından kaçıp kurtuldu ve diğer bir grup imanla kılıçtan geçirilip öldürüldü. Benim için hala çok zor bir konu olan bir soruya geliyoruz. Neden doğrular acı çeker? Bugün eğer sağlığınız yerindeyse omzunuzu silkip Tanrı onları sınıyor demeniz kolaydır. Ancak bu insanlar bütün bu şeylerden imanla geçtiler. Olaylara sınandıklarını düşünerek bakmadılar. Dayandılar çünkü bunu imanla yaptılar. Karanlık günler yaşarken, gece uzunken, çektikleri acı büyükken ve onlar için hiçbir kurtuluş yokken Tanrı'ya güvenebildiler. Başkaları işkencelere katlandılar. Diğerleri kılıçtan geçirildiler. Ayağa kalkıp 34. mezmurda belirtildiği gibi Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları, doğrular yakarır, Rab duyar, bütün sıkıntılarından kurtarır onları diyen ayetleri aktarabilmek harikadır. Evet bunlar harika ve Tanrı bunu yapabilir bizde. Ama ya başkaları, kılıcın ağzından kaçıp kurtulanlar ya da acı çekenler. İstefan kendi zamanındaki din liderlerine bakıp atalarımız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki diyebilmişti. Peygamberlerin hayatı hiçbir zaman dostum kolay olmadı. İstefan kendisi Mesih inancı için ölen ilk şehitti. Onu taşlayarak öldürmelerinden önce İstefan kendilerine Elçilerin İşleri 7. bölüm 52 ve 53. ayetlerde atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz dedi. Ve Rab İsa Tarsuslu Saul adında o çok zeki genç ferisiyi çağırdığında Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi. Rab İsa ayrıca bize de çok açık bir biçimde Yuhanna 16. bölüm 33. ayette bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim diyor. Son olarak Elçi Paulus ve Barnaba müjde yolculuklarından birine gitmelerinden söz ederken Elçilerin İşleri 14. bölüm 21 ve 22. ayetlerde o kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Antakya'ya dönüp Paulus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmeniz gerekir diyorlardı der. Dostum imanlarını savaşlar kazanarak ve kurtarılarak gösteren pek çok insan var. Tabii ki burada sözünü ettiğimiz savaşlar fiziksel değildir. Bunlar ruhsal savaşlardır ama imanları için acı çeken çok sayıda başka insanlar da var. Kilisenin uzun tarihi boyunca bu acıları göğüsleyen pek çok imanlı olmuştur. Martha Nicholson adında bir şair çok acı çekmişti. Öyle ki topluluğumuzun bir üyesi vardı ve onu vaftiz etme ayrıcalığına eriştim. O kadar çok acı çekmişti ki onu kendi evindeki banyo küvetinde vaftiz etmemiz gerekti. Kendisine her dokunulduğunda acıyla haykırıyordu. Bu kadın Rabbin huzuruna gitmeden önce anlatılamayacak kadar çok acı çekti. Şu anda binlerce iman kahramanı acı dolu bir şekilde yataklarında yatmaktadır. Hayatın sahnesine çıkıp büyük bir zafer kazanan insanlara okumak güzel. İyileştiğinizi bildirmek de harikadır ama ya acı çekenler? Ya orada İsa'nın uğruna acı çeken o tanınmayan inanlılar, müjdeciler? Ya acı çekmekte olan vaizler? Bunlara ne diyeceğiz? Geçenlerde bu konuyla ilgili bir şey öğrendim. 1. Petrus 4. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız diyor. Elçi Paulus Kolosellilere şöyle diyor. Kolosellililer 1. bölüm 24. ayette. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Elçi Paulus Mesih'in çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını nasıl tamamlayabilirdi? Mesih'in bizi kurtarışı tamamlanmış ve kusursuz değil miydi? Kesinlikle öyleydi. Ama Rab İsa'nın yeryüzündeyken çektiği bazı acılar vardır ki bunlar kurtarıcı sıkıntılar değillerdir. Kurtarıcı sıkıntıları çarmıhta çekti. Hiçbirimiz buna bir şey ekleyemeyiz ama sizler ve ben onun için tanıklar olacaksak bunun için bir bedel ödeyeceğiz. Bazılarımızın biraz acı çekmesi gerekebilir. Yıllardır birçok insanla konuşuyor, onlara danışmanlık yapıyorum. Bazen çok acı çeken insanlarla da konuşuyorum. Geçenlerde bir bayanla konuştum. Kendisini koyverdi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kocam kanser ve 2-3 hafta zamanı kaldı. Çok acı çekiyor. Biliyor musunuz en acı olan şey nedir? Elinizden hiçbir şeyin gelmemesi dedi. Bazı inanlılar kendileri için dua etmemi ister. Onları dualarımda hatırlayarak sadık olmaya çalışıyorum ama sık sık bu acı çeken inanlılardan birinin Rabbin yanına gittiği hakkında da haberleri alıyorum. Kanser ya da herhangi bir hastalıktan acı çekip de hastaneye yatanlar bir süre sonra Tanrı'nın doktorları kullanmasıyla iyileşiyorlar. Ama Tanrı insanları her zaman hasta yataklarından kaldırmaz. Bazıları iyileştiği halde günümüzde hastanelerde olan, acılar içinde yataklarından çıkamayan binlerce de insan var. Rab bir çocuğunun kanserden iyileştirirken diğer bir çocuğunu iyileştirmiyor. Neden olduğunu doğrusunu isterseniz bilmiyorum ama her zaman Tanrı'nın herkesi iyileştirmediğini hatırlamamız gerekiyor. Gerçekten acı çekenler en büyük kutsallardır. Gerçek imanın ne olduğunu bilenler onlar. Böyle bir zamanda biri bana güvenmenin ne demek olduğunu sen bilmiyorsun dedi. Rab beni yatağa serdi ve hayatımda hiç o zaman çektiğim kadar acı çekmemiştim. O zaman Rabbin bana karşı olduğunu düşündüm. Rab'be duada yaklaşıp bu konuyu onunla konuştum. İbrahimler mektubunun bu bölümünde Kutsal Ruh bizlere başka inanların da kılıçtan geçirilip öldürüldüklerini, başkalarının acı çektiklerini ve bunları da imanla yaptıklarını anımsatıyor. Dostum eğer siz kalkıp tanıklığınızı verip Tanrı'nın sizi nasıl iyileştirdiğini söyleyebiliyorsanız ya da kalkıp iş hayatında ne kadar başarılı olduğunuzu anlatabilirseniz ben de size günümüzde acı çeken çok sayıda kutsalın yani Mesih inanlısının bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu kişiler büyük bir bedel ödüyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını biliyor musunuz? İmanla bunları yapıyorlar. Benden çok daha fazla imanları var ve ben onların kendimden daha üstün kutsallar olduklarını düşünüyorum. Kimsenin bilmediği yerlerde Tanrı için çalışan ve imanları için acı çeken harikulade kutsallardan gelen birçok mektuptan ötürü kendimi azarlanmış hissediyorum. İbrahimlere mektubun yazarı imanla yaşayan bir sürü insandan söz eder. Onlara basitçe başkaları diyor. Bunu çok seviyorum. Günümüzde imanla yaşayan ve imanla ölen başkalarını unutmamızı istemiyorum. Birçokları için acı çekmek bitti. Rabbin huzuruna gittiler ve bir daha asla ölmeleri gerekmeyecek. Bu parça benim için daha önce hiç görmediğim bir anlam taşıyor ve sizin için de yeni bir anlam taşıyacağını umut ediyorum. İbrahimler 11. bölüm 39. ayette imanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşmadı diyor. Kavuşmadıkları vaat nedir? Tanrı birçok vaatte bulunmuştur ve birçokları Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu vaatleri aldılar. Ama vaat edilen onların dirileceği ve burada yeryüzünde bir egemenlik kurulacağıydı. Vaat edilene henüz kavuşmadılar. Çünkü Tanrı hala kendi ismi için bir halk çağırmaktadır ve burada İbrahimlere söylendiği gibi birçok oğlu yüceliğe eriştiriyor. Onların hepsi imanları sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde vaat edilene kavuşmadı. Burada bize bunun nedeni de söylenir. İbraniler 11. bölüm 40. ayet. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı. Tanrı bizi düşünüyor. Bu Tanrı'nın bizim için olan lütfunu göstermektedir. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diyor. Tanrı büyük bir sabırla bu dünyadan insanları kendi ismine çağırmaktadır ve bu da inanlılar topluluğudur. Ve o inanlılar topluluğu tamam olana kadar onları çağırmaya devam edecektir. Bu bölümde iman dünyasını ve imanın işini gördük. Şimdi söyleyeceğimi umarım yanlış anlamazsınız. Bu tür kurtuluştan ötürü sevindiğim halde bir hafta, bir ay ya da üç ay önce kurtulmuş birinin tanıklığını her zaman duymak istemiyorum. Nasıl? Yıllar önce Rabbi kabul eden bir adam hakkında haber aldım. Kısa bir süre önce ölmüştü ve anladığım kadarıyla cenazesinde ne kadar harika, iman dolu bir adam olduğu hakkında büyük bir tanıklık verilmişti. Gençler bana kendi tanıklıkları aracılığıyla kaç kişinin Mesih'i kabul ettiğini söylediklerinde onlara bugünden 3 yıl ya da 30 yıl sonra bana gelip bu insanların hepsinin imanla yaşadıklarını ve imanla öldüklerini söyleyebilirseniz bu harika olur demek isterim. Bazı insanlar imanın denenmemiş, gerçekten emin olamayacakları gerçek bir temel üzerine kurulu olmayan bir şey olduğunu düşünürler. Dostum, burada büyük bir tanıklar topluluğumuz oldu. Birçokları uzun yıllardır yaşadılar. İmanla yaşadılar ve imanın işe yaradığını da gördüler. Artık kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan iman savunucusu mesajlar vermediğimi de yenilemek istiyorum. Sadece kutsal kitaptan mesajlar aktarırım. Kutsal ruhu Tanrı sözüyle insanların içinde etkin olmaya bırakıyorum. Onlara sadece Tanrı sözünü vaaz ediyorum ve bunu yaptığımda imanlarının nasıl pekiştiğini anlatan pek çok haber alıyorum. Bana imanın ne kadar harika bir şey olduğunu söylemeniz gerekmiyor. İmanın işe yaradığını söylemeniz gerekmiyor. İşe yaradığını biliyorum. Uzun zamandır imanla yaşamaktayım. Rabbin hizmetindeyim ve size işe yaradığını bildiğimi de söylemek isterim. İlk uçağı yaptıklarında ve hatta ilk uçak uçtuğunda bile buna inanmadıklarını, gözlerine inanmadıklarını söyleyen insanlar oldu. Günümüzde birçok insan ruhsal bakımdan bir yarasa kadar kör. Bunun bana kanıtlanmasını istiyorum derler. Dostum, eğer dürüstseniz ve yaşamınızdaki günahı terk edip İsa Mesih'e dönüp kurtarıcınız olarak ona güvenmeye razıysanız sizinle 3 yıl sonra konuşmak isterim. Çünkü o zaman hiç kimsenin size bir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı olmayacak. İşe yaradığını zaten siz o zaman bileceksiniz. Şu anda etrafımızda bu sözlere amin diyecek çok sayıda kişi var. İmanın işe yaradığını zaten biliyorlar. İman etkindir, gerçektir. Dostum, hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyasına girdiniz mi? İsa Mesih'in sizin için gerçekten neler yapabileceğini gördünüz mü?